Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösedağı. Güne Bakış Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök, Özge Elvan ve Rabia Baş'a rejideler. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birine çok kısa bir zaman kaldı. 54 gün var. İttifakların yeni ittifak, yeni işbirliği arayışları sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'la kurmak istediği işbirliğine parti içinden rahatsızlık sesleri yükselmişti. Önce Yeniden Refah Partisi meselesi nereden nereye geldi izleyelim. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK başvurusu var bugün. Onu izleyeceğiz. Mehmet Şimşek meselesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece partilerle değil, isimlerle de aslında yeni seçimde, önümüzdeki seçimde başka bir yol haritası çizmeye çalışıyor kendisini, ama Mehmet Şimşek de bu teklifi kabul etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK başvurusu bugün gerçekleşti. Cansu Timur izledi. Bakalım neler olmuş.
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayıdır.
Süreci başladıktan sonra seçimle ilgili her türlü kararı alma Yüksek Seçim Kurulu'nun kararındadır. Herkes her itirazını yapar. Nihai kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu kararıdır. Mevzuatı dikkate alarak da.
Efendim, Hüdapar'ın.
Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum.
Evet, teşekkür. 6771 sayılı yasa yok mu? Soruyu ona göre sor.
Başkanım
6771 diyorum.
101.
Onu okuyacaksın. 101 yenilenmiş.
Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin sunduğu 30 maddelik şartlar Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki kadınların özellikle itirazıyla karşılaşmıştı. Fatih Erbakan adaylığını, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Cumhur İttifakı'na katılmayacağını söyledi. Özlem Zengin buna itiraz eden isimlerden biriydi ve sosyal medyada son birkaç gündür AKP çevrelerinden ağır bir lince maruz kaldı. O süreci izleyelim. Ardından Mehmet Şimşek'le ilgili neler oldu izleyeceğiz ve gazeteci yazar Fehmi Koru bizimle birlikte olacak.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimine ilişkin parti kararını açıkladı. Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmayacağını, hiçbir ittifakta yer almayacağını söyledi. Erbakan, yetkili kurumlarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık. Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, YSK'ya giderek Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu. İkinci turda herhangi bir ittifaka dahil olup olmayacakları sorusu üzerine Erbakan, eğer ikinci tura kalırsa konuşulacak konular. Yine yetkili kurumlarımızla, teşkilatlarımızla istişare ederek adımımızı atarız dedi. AKP'nin geçen hafta ziyaret ettiği Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılmak için önerilerini 30 madde halinde sundu. Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılması talebi AKP tarafından kabul edildiği iddiaları gündemde yer aldı. Tepkiler üzerine AKP'den arka arkaya açıklamalar geldi. Sosyal medyada açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de 6284 sayılı kanun bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da kadın sivil toplum kuruluşlarının olduğu toplantılarda da böyle ifade edilmiştir diye konuştu. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin açıklamasının ardından hedef haline getirildiğini ve yüzlerce tehdit mesajı aldığını söyledi.
Erdoğan yalnızca partiler değil, simge kişilerle de görüşmeye devam ediyor. Mehmet Şimşek bunlardan bir tanesi. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde görüştüler. Ancak Mehmet Şimşek aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini açıkladı. İzleyelim.
AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görüşme sonrası aktif siyaset dönmeyi düşünmediğini açıkladı. Şimşek görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini, kendi alanına giren konularda katkı vermeye hazır olduğu mesajını paylaştı. Reuters haber ajansı geçen hafta Erdoğan'ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi planladığını haberleştirmişti. Ajansa konuşan AKP'nin taslak seçim beyannamesinde hakim 4 yetkili, partinin ilk yıllarındaki ekonomi ilkelerine ve serbest piyasa ekonomisi politikalarına dönüşü planladığını aktarmıştı. Bu akşam gerçekleşen görüşmeye ilişkin AKP'den gelen açıklamada ise Şimşek'e bir teklif yapılıp yapılmadığına değinilmedi. Görüşme sonrasında konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek açıklamasını yaptı. Çelik, aktif siyaseti düşünmesi halinde partisinin tüm mekanizmalarının Şimşek'e açık olduğunu söyledi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından konuşan ve Şimşek'in geçmişte AKP hükümetine görev aldığını anımsatan Çelik, aktif siyasetten ayrıldıktan sonra da görüştüklerini ifade etti. 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olmayan Şimşek, bir önceki hükümette ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. 2018 seçimleri sonrası ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu göreve damadı Berat Albayrak'ı atadı. Ardından da yeni ekonomi müdürü olarak adlandırılan dönem başladı. Albayrak'ın istifası sonrasında yerine getirilen Lütfü Elvan'ın da istifası sonrası göreve getirilen Nurettin Nebati halen bu görevi sürdürüyor. Reuters'ın haberinde de 14 Mayıs seçimlerine ilişkin seçim beyannamesinde yeni ekonomi modeline referans verilmeyeceği ve partinin geçmişte izlediği daha ortodoks politikalara dönüş planı yapıldığı kaydediliyor.
Gazeteci yazar Fehmi Koru bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fehmi Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi Mehmet Şimşek'i ikna edemedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fatih Erbakan'la da anlaşamadılar. Adaylığını açıkladı, seçime ayrı gideceğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi. Şu anda sizce niye Cumhurbaşkanı Erdoğan kimseyi ikna edemiyor?
Şimdi aslında AK Parti böyle hedeflere pek alışkın bir parti değil. Daha önce seçimler söz konusu olduğunda neredeyse herkes sıraya giriyordu AK Parti'den aday olabilmek için. Hatta o da mı aday, bu da mı aday diye AK Parti'den aday olması düşünülemeyecek çok parlak isimler bile teklif edildiğinde reddedemiyorlardı. Şimdi bu seçimde görüyoruz ki hem küçük parti diye adlandırılan ve bir yerlerle birlikte ancak başka partilerle birlikte olursa millet meclisinde temsil yetkisi kazanabileceği düşünülen partiler onlarla bir araya gelmek istediğinde yine red cevabı alabiliyor. Bu arada hiçbir parlak ismin de AK Parti'den adaylık için başvurduğunu şu ana kadar işitmedik. Büyük bir ihtimalle mevcut milletvekillerini bir dönem daha devam ettirmek gibi büyük çoğunluğun içeyse bir seçim listesi, bir milletvekili aday listesiyle herhalde müracaat edecekler. Niye böyle oluyor? Çünkü AK Parti artık cazibe odağı olmaktan uzaklaşmış olan bir parti. Kamuoyu yoklamaları her ne kadar %40 civarında bir oy alabileceğini, dolayısıyla da mecliste kalabalık bir grubu olabileceğini gösterse bile öyle zannediyorum ki insanlar kendi çevrelerine nabız tuttukları zaman böyle bir durumun söz konusu olmasının hayli zor olduğunu fark ediyorlar. Yani kamuoyu yoklamalarını da yanıltan bir durum herhalde söz konusu diye düşünülüyor ve o sebeple de AK Parti'nin tekliflerine fazlaca ilgi gösterilmiyor. Hatta işte küçük sıfatı kullanılan partiler bile eğer ittifak içerisine gireceklerse başka ittifakları ya kendi aralarında oluşturma ya da Millet İttifakı ile birlikte olma ihtiyacını hissediyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumla ilk defa karşı karşıya 20 yıllık iktidar döneminde AK Parti.
Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili son zamanlarda aslında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasından sonra biraz daha rahatladı. Sanki seçim sürecini rahat geçirecekmiş. İşte hatta işte muhalif çevreler Cumhurbaşkanı Erdoğan niye bu kadar rahat ya? Kesin kazanacağını mı düşünüyor gibi yorumlar yapılıyor. Sizce rahat mı Cumhurbaşkanı Erdoğan?
Bir defa şunu düzeltmek lazım. Ben Ankara'dayım bir süreden beri ve çeşitli çevrelerle de bir biçimde irtibat kurabilecek durumdayım. Özellikle muhalif kanalların, partiler ve o partilerde görev almış olan insanların AK Parti'ye baktıkları veya Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı olan Tayyip Erdoğan'a baktıklarında büyük bir rahatlama görmediklerini fark ediyorum. Yani bugüne kadar konuşulanların o bölümü biraz yanlış gibi geliyor. Bunun sebebi de belli çünkü AK Parti her konuda aslında seçimde kendisine başarı getirecek bir özellik bulma kolaylığına sahip olan bir parti olarak biliniyor. Cumhurbaşkanının AK Parti Genel Başkanı olarak da o sıfatı da taşıdığı için gittiği her yerde küçük çaplı, büyük çaplı mitinglere benzeyen oluşumlarla karşı karşıya kaldığını hep görmüştük. Ama ne zaman Cumhurbaşkanı şimdilerde bir yere gitse yanında doğal kendi etrafı, kendi çevresi dışında pek insan görmüyoruz. Herhalde partisinin yerel yetkilileri de yanına gidiyorlardır. Onun dışında kalabalıkların ilgi gösterdiği bir insan konumunda değil. Bunun da sebebi pek çok sebebi var aslında. Baktığımızda işte ekonomide yaşanan sıkıntılar belli. Bu sıkıntılar belki insanların alışveriş ettikleri zaman herkesi ilgilendirirse bile özellikle iş güç sahipleri, sanayiciler, dükkan mağaza sahipleri bundan daha fazla etkileniyorlar. Ben bugün bulunduğum muhitte şöyle bir cadde sokak dolaşması yaptım. Orada gördüğüm hemen hemen her sokakta yeni kapanmış dükkanlar, mağazalar var. Yani iş adamları eskisi kadar iş yapamadıkları için kiralar da yüksek olduğundan en kısa kestirme yolu tercih edip iş yerlerini kapatıyorlar. Bunlar tabii herkes tarafından görülüyor. Ekonomide durum bu. Dış politikada çıkmazlar, açmazlar var. Herkes de bütün dünyayla yakınlaşma gibi bir yeni yaklaşım benimsendi ama her ne kadar propagandası tersine yapılsa bile küs olunan, karşı çıkılan, düşman bellenen geçmişte ülkelerin de fazla Türkiye'ye ilgi göstermedikleri anlaşılıyor. Bunun en çarpıcı örneğini herkes, özellikle seyahat eden insanlar fark ediyorlar. Eskiden çok kolay vize alınan ülkeler, vize başvurularını bile aylar sonrasına ancak randevuyla kabul ediyorlar ve pek çok başvuru da reddediliyor. Biz herkesi kendi ülkemize kolayca kabul ediyoruz. Ama artık Türkiye'den gitmek isteyenleri kolay kolay kabul etmiyor başka ülkeler. Bunları da tabii insanlar hissediyorlar. Deprem ve sel felaketleri yaşandı. Ve onların sadece o afetlerin yaşandığı bölge insanlarını değil, bütün Türkiye'yi ilgilendiren büyük etkisi oldu. Ve o ilgi pek de iktidarın hoşlanacağı bir ilgiye dönüşemedi. Çünkü daha ilk günlerden başlayarak beklenen aceleci yaklaşımlar gösterilmediği için hem kayıpların sayısı çok fazla, hem de hayatını kaybetmeyenleri şu anda başlarını sokacakları yer olarak gösterilen mekanlar herkesi tatmin edecek durumda değil. O bakımdan da sadece o bölgelerdeki insanların değil, genel olarak Türkiye'nin çok yakından izlediği bir olay olduğu için hepimizi yakından ilgilendirdiği için oradan 3-4 milyon civarında vatandaşımızın başka yerlere göç etmesiyle başka illerimizde de varlığı sanki orada da deprem olmuş, sel felaketi olmuş gibi hissedilen bir olayda iktidarın acziyeti herhalde dikkatlerden kaçmıyor. O bakımdan bunları üst üste koyduğumuzda öyle zannediyorum ki AK Parti beklediği ilgiyi şu ana kadar görmedi. Tabii süratle de seçim takvimi çalışıyor. İşte Cumhurbaşkanı adaylıkları bugün sona eriyor ve anladığım kadarıyla artık belli kişiler yanında Tayyip Erdoğan'ın da adaylığı iki parti tarafından seçim kuruluna bildirildi. Dolayısıyla takvim de çalışıyor ve işte 50 küsur gün kaldı. Bu 50 küsur gün içerisinde ne yapabilecek ki iktidar partisi, ilgileri tekrar kendisinde toplayacak? O bakımdan ben iktidar partisine dönük ilginin hala devam ettiği noktasında yapılan değerlendirmeleri biraz mübalağalı olarak görüyorum.
Mehmet Şimşek meselesine geri dönmek istiyorum. Çünkü Mehmet Şimşek her kriz döneminde yeniden işte ekonominin başına mı geçecek diye adı geçen isimlerden biri. Niçin Mehmet Şimşek neyi ifade ediyor, ne isim geliyor da her seferinde onun adı gündeme geliyor?
Mehmet Şimşek aslında Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu ilk dönemin ekonomi politikalarını temsil ediyor. Kendisi o dönemde önemli görevlerde bulunmuştu. Hatta işte 2018'e kadar da o görevlerini korumuştu. Dolayısıyla bakıldığı zaman ekonomik başarıların iki mimarından biri olarak görülüyor. Birinci mimar tabii o dönemin hem başbakan yardımcısı hem ekonomiden sorumlu bakan olarak Ali Babacan ise, ikincisi de Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'ti. Dolayısıyla Ali Babacan'ın muhalefet cephesinde bulunması Mehmet Şimşek'i tek aday olarak AK Parti'nin bu seçimde işte gördüğünüz gibi biz eskinin devamıyız görüntüsünü verme konusunda bir rahatlığa kavuşturacak olan gelişmeydi. Ama Reuters'in o haberinin çıktığı gün ben de Mehmet Şimşek'in çok yakını olduğunu bildiğim bazı dostlarla görüştüm. Onlar o haberi okuyunca aradıklarını ve böyle bir niyeti olmadığını cevabını aldıklarını söylemişlerdi. Ben de bunu yazmıştım aslında. Ama demek ki Cumhurbaşkanı konuşursa ikna olur gibi bir kolayla kaçmışlar. Hatta görüşme öncesinde parti merkezinin önüne kürsü de koyarak oradan çıkınca işte yeni Maliye ve Hazine Bakanımız tarzında yeni dönemin bakanı tarzında yansıtabilecekleri bir görüntü vermek üzere. Ama öyle olmadığı ve red cevabının alındığı görülüyor. Aslında Mehmet Şimşek tabii olsa kabul etseydi önemli bir simge olarak herhalde algılanırdı. Ama yani Mehmet Şimşek geldi diye değişecek pek çok şey yok. Aslında Lütfi Elvan gibi de bir değer vardı ellerinde AK Parti'nin. Ama onun da ömrünün Maliye Bakanlığı'nda fazla sürmediğini hep beraber gördük. Biz gördüğümüz gibi Mehmet Şimşek de gördü tabii. Yani kendisinin yeniden gelmesiyle ortaya çıkacak olan durumda rahatlıkla görevini sürdüremeyeceğini en iyi bilecek olan insanlardan birisi. Vaktiyle çok yakınında görev yaptığı için Mehmet Şimşek. O bakımdan Lütfi Elvan'a tahammül edilemeyen bir partinin Mehmet Şimşek'e tahammül edebileceğini herhalde Mehmet Şimşek düşünemediği için kabul etmemiş oldu. Bu böylece bir simge de böyle bir mesajla verilecek olan simge de değer olarak değerini yitirmiş olduğu AK Parti açısından. Ama Lütfi Elvan'ı madem vitrine çıkarabilirler. Bu arada tabii Nebati Bey ne oluyor? Kendisinin yerine bir takım isimler telaffuz edilir hale geldikten sonra bir bakanın bakanlıktaki bürokratlarına bakanlığını hala sürdürebilmesi biraz zordur. Siyasi kimliği de olmadığı için bakanların o kimlikten de mahrum olan bakan bir de kendi yerine başkalarının gelebileceği görüntüsünün verildiği bir ortamda bürokrasiye hiçbir şekilde herhalde hakim olamaz. Ayrıca o bakanın muhatabı olan ekonomi çevreleri de seçimden sonra bir devam etse bile iktidar, demek ki o olmayacak diye kendilerini yeni bir konuma konuşlandırırlar. Böylece bir tuhaf durum Nurettin Nebati için de söz konusu.
Peki, son olarak şunu sormak isterim. Kadın meselesi 6.284 tartışma konusu. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde siyaset yapan kadınlar bu duruma itiraz etti. Siz camiayı yakından tanıyan bir isimsiniz, o çevreyi ve tabanı. Sizce yansıdığı kadar ciddi problem oldu mu bu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde?
Adalet ve Kalkınma Partisi aslında sarsıntılardan fazla etkilenmeyecek olan bir parti haline gelmişti. Çünkü her ne kadar çekirdek kadrosunda bu tür hassas konularda aşırı hassasiyet duyan çevreler olsa bile daha geniş kitlelere hitap eden bir parti haline kendisini bir ara dönüştürdüğü için onların geri planda kalabileceği bir ortam doğmuştu. Nitekim hem İstanbul Sözleşmesi hem de bu sözü edilen kanun o dönemlerin eseridir. İstanbul Sözleşmesi'nden bir imza ile dönülebildi. Aslında anayasanın ilgili maddesine aykırı bir uygulama olsa bile böyle bir şey yapılabildi. Şimdi o çekirdek kadro AK Parti'ye daha farklı davranışları sergilediği dönemde eklemlenmiş olan onlardan farklı kitleler nasıl olsa ayrılıyorlar, AK Parti yine bize yakalıyor diye bir düşünceyle herhalde kendi varlıklarını ve güçlerini bu madde üzerinden gösterme çabasındalar. Ben AK Parti'nin bu tartışmalardan çok olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Netice itibariyle kadınların bu şekilde hedefe alındığı bir görüntünün verilmesi, şiddet kadınlara uygulanan şiddetin yasaklanmasını sağlayan ve şiddet kullananlara en ağır cezaların verilmesini sağlayan bir kanunun hedef alındığının görülmesi herhalde en fazla kadın çevrelerini, AK Parti'ye hizmet eden, AK Parti'ye omuz vermiş olan, AK Parti'nin seçmeni olan, kadınları doğrudan etkileyecek olan, olumsuz etkileyecek olan bir görüntüdür. O bakımdan çok büyük bir yanlışlığa böylece kendisini alet etti. Şunu da belirtmekte yarar görüyorum. AK Parti aslında bu tür gelişmelerde karşısına çıkabilecek sorunları önceden hesap ederek o gelişmelere ışık tutan bir partiydi. Yani eğer bir siyasi partiyi kendi içerisine çekmek istiyor, ittifakına katmak istiyorsa ondan gelebilecek olan teklifleri önceden düşünür ve onunla ittifak kurabilip kuramayacağını hesap ederek bu görüşmeleri yapardı. Nitekim karşısına böyle 30 maddeyle çıkıldığında bizi kadın haklarıyla ilgili olan o kanunu ön planda tutuyoruz. Çünkü kadınları çok yakından ilgilendirdiği ve toplumun yarısı da kadın olduğu için. Ama o 30 maddeye tek tek üzerinde durulsa AK Parti'nin kendisini tanınmasını istediği özellikleriyle çatışan ve çelişen en az birkaç madde daha bulunabileceğine eminim. Onları bile bir pazarlık konusu yapabilecek olan bir siyasi partiyle ittifak kurma girişiminde bulunması AK Parti'nin ne kadar ürkek hale geldiğini gösteriyor bu seçim öncesinde. O bakımdan da bundan sonra da bu tür yanlışlıklar devam ederse AK Parti şu anda var olduğu o çekirdek oy veren kadrosundan bile, seçmenlerinden bile ayrılanları görürse ben şahsen şaşırmayacağım.
Fehmi Koru, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
Bir izleyicimiz Ahmet Elden demiş ki 6.284 sayılı kanunun tartışmaya açılması AKP oylarında bir aşınmaya neden olur mu demiş. Sanırım Fehmi Koru'nun son sözleri çekirdek kadroda bile bir tedirginlik yarattı cümlesi cevap olmuştur Ahmet Bey size. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza ilginiz yoğun. Yorumlarınız, sorularınız her zaman YouTube chat bölümümüz açık. Bekliyoruz efendim. İyi yayınlar dileklerinizi dilemişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Nevroz Pirozbe demiş Muharrem Palaz. Evet, biz de az sonra Diyarbakır'a gideceğiz. Şu an, bugün 21 Mart. Bahar'ın gelişini, Nevroz Bayramı'nı kutluyor Türkiye'de yurttaşlar birçok ilde. Nevroz Bayramı'nın simge illerinden biri Diyarbakır. Az sonra nasıl geçtiğine Diyarbakır'da bir bakacağız Nevroz kutlamalarının, ama önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programına bir gidelim. Gaziantep'teydi Ekrem İmamoğlu ile birlikte, açıklamalarda bulundu, izleyelim.
Bahçelerinden bir bahçeye tebliğle ve tüm milletimize şerifin hürmetine şifalıklar ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri, ülkemizi ve insanlığı her türlü musibetlerden, belalardan, afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için tüm şehitlerimizin, vefat eden tüm gazilerimizin, özellikle deprem şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.
Mekanları cennet olsun inşallah.
Sağ olun hocam.
Teşekkür ederiz.
Sağ olun hocam. Sağ olun hocam.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şâhizna innesina el ahtana. أنا بها وارحمنا أسألنا
sizin hiçbir kusurunuz yok. Hiçbir kabahatiniz yok. O zaman kusur kimdeyse parayı onun ödemesi lazım. Geliyorum anayasaya gene. Anayasa madde 125 7. bend. Diyor, şöyle diyor. İdare, yani devlet, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Şimdi geldiler buraya. Sizden helallik istediler. Öyle helallik olmaz. Helallik şöyle olur. Ben bu binaları size hiçbir ücret almadan teslim ettiğimde o zaman helallik isteyeceğim. Şöyle diyeceksiniz. Arkadaş, ölenleri geri getiremeyiz. Eviniz yıkıldı biliyorum. Dükkanınız yıkıldı biliyorum. Ağrınız yıkıldı biliyorum. Ama bütün bunların tamamını ben devlet olarak yapacağım. Kabahat bendeydi, kusur bendeydi.
Kemal Kılıçdaroğlu artık mecliste değil, böyle illeri dolaşarak grup toplantısı yapacak. Bunu da belirtmiş olalım, bir süredir sahada Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi biz de sahadayız Medyaskop olarak. Medyaskop muhabirleri seçim süreci boyunca 81 ilde olacaklar. Eda Nur Tanış Düzce'de, hemen Eda'ya gidelim. Eda merhaba, hoş geldin.
Merhaba Gökçe, iyi yayınlar.
Eda, Düzce'yi dinleyelim biraz senden. Nasıl bir il? Geçmiş tercihleri neler olmuş ve bugün ne planlıyor iktidar ve muhalefet?
Tabii. Düzce aslında AKP'nin en güçlü olduğu kalelerinden biri. 99 yılında Bolu'dan ayrılıp il olduğundan bu yana aslında AK Parti Düzce'de kazanıyor. Geçtiğimiz son seçime kadar da milletvekilleri de hep AK Parti'den çıkıyordu. Son seçimde şöyle bir şey oldu. Bir milletvekili de Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıktı. Ancak hani hepimizin de bildiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi aslında Cumhur İttifakı'nda ortaklar, birlikteler. Kısaca bu bilgiyi vermiş olayım. Düzce ile ilgili söylenmesi gereken en önemli şey aslında hava kirliliği. Çok ciddi bir hava kirliliğiyle, iklim kriziyle karşı karşıya. Onun dışında hem yurttaşların hem de siyasi partilerin söylediği diğer sorunlarsa Düzce ile ilgili altyapı, altyapı sorunu ve ulaşım, bir de otopark krizinden bahsediliyor. Düzce aslında genel olarak milliyetçi ve muhafazakar bir bölge olarak tanımlanıyor. Zaten geçmiş seçim tercihleri de aslında bize bunu gösteriyor. Bugün aslında öğlen 3 yayında da bahsetmiştim. Hem İYİ Parti il temsilcisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi il temsilcisiyle görüştüm. Onlar çok umutlu konuşuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığından çok memnun olduklarını, canla başla seçime kadar yurttaşları Kılıçdaroğlu'na ikna etmeye çalıştıklarını söylediler. Bu kısmı biraz kısa geçip yurttaşlar ne diyor? Bu tarafa biraz bakalım istiyorum. Bugün onlarca kişiyle konuştum ve çoğu yurttaş Erdoğan'ı tercih edeceklerini söylüyorlar. Düzce'de şöyle enteresan bir şey de var, bahsetmek istiyorum. Bazı yurttaşlar Erdoğan ve AK Parti'yi birbirinden ayrı tutarak görüşlerini dile getiriyorlar. Yani AK Parti'den memnun olmadığını söyleyen yurttaşlar var ama Erdoğan'dan memnun olduklarını söyleyenler. Yani hem AK Parti'den memnun olmadıklarını söylüyorlar.
İktidarın yani şu an memleketin gidişatında iyi olan şeyleri Erdoğan'ın hanesine, kötü giden şeyleri de AKP'nin hanesine yazıyorlar anladığım kadarıyla Eda, değil mi? Erdoğan orada AKP'den bir şey üstte duruyor kitlesi için.
Evet, şöyle ilginç bir yorumda bulunan bir yurttaş da vardı. Bana dedi ki Adalet ve Kalkınma Partisi gibi küçük hesapların peşinde olan bir parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne ismine ne de yanına yakışıyor, yakışmıyor dedi. Hatta bu yurttaş ve arkadaşı şunu söylediler. Kendileri, kendimizi bildiğimiz, ya bildik bileli AK Partiliyiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de oyumuz reise, ancak milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına oy vereceğiz dediler. Bunu aslında bir tepki, kırgınlıklarını gösterme şekli olarak yapacaklarını belirttiler. Dediler ki Düzce'de hiçbir milletvekili doğru düzgün ne çalıştı ne bu halka hizmet etti dedi. Tekrar hatırlatıyorum, Düzce'deki şu ana kadar bütün milletvekilleri, son seçimdeki bir milletvekili hariç, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndendi. Konuştuğum yurttaşlar da şunu söylediler. Oyumuzu, yani milletvekili seçimlerinde oyumuzu Milliyetçi Hareket Partisi'ne verip AKP'li milletvekillerine ayağınızı denk alın diyeceğiz dediler. Şunu da belirtmek isterim. Çok fazla AK Parti'den rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık yönetimde olmaması gerektiğini söyleyen yurttaşla karşılaştım. Ama bu yurttaşlar oyunuzu kime vereceksiniz soruma karar vermedik, bilmiyoruz yanıtını verdiler. Kılıçdaroğlu yanıtını çok az aldım Düzce'de. Çoğu yurttaş ya Erdoğan diyor ya da kararsız diyor. Bir tane oyunu Muharrem İnce'ye verecek olan bir yurttaşla da karşılaştım. Altın Masa'yı sorduğumda ise yurttaşlar genelde Erdoğan gibi bir liderlik vasfına sahip olmadığını söyledi Kılıçdaroğlu'nun ve özellikle Meral Akşener'in masadan ayrılma ve geri dönme krizini hatırlatarak daha kendi işlerinde anlaşamayıp birbirlerine güvenemiyorlarken ülkemi yönetecekler. Biz nasıl onlara güveneceğiz diyorlar. Bir tane de Fatih Erbakan'a oy vereceğini söyleyen yurttaşla karşılaştım Düzce'de.
Eda Nur Tanış, çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
İyi yayınlar.
Evet, Eda bir Düzce fotoğrafı çizdi aslında bize. Biz ileri gezeceğiz, izlenimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz sizlere efendim. 81 ilde hem YouTube kanalımızda izleyebileceksiniz bunları hem web sitemizde. Tabii ki arkadaşlarımız böyle kesin bir sonuca varmaları mümkün değil. Siyasetçilerle, kanaat önderleriyle ve o gün boyu halkla konuşuyoruz. Ama bir fotoğraf, işte biraz geçmişine, o ili anlamak, eğilim ne olabilir, siyasi atmosferden nasıl etkilenmiş bir il, bunları anlamak açısından bu seçimin nabzını tüm Türkiye'de tutmaya çalışacağız sizler için. Diyelim ve Diyarbakır'a gidelim şimdi. Nevroz kutlamaları Diyarbakır'da, Nevroz'un simge illerinden biri olan Diyarbakır'da Nevroz Parkı'nda yapıldı. 21 Mart bugün. Biz de buradan bir kere daha tüm Türkiye'nin Nevroz Bayramı'nı kutlayalım. Önemli isimler vardı. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Ahmet Türk, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gibi isimler katıldı. Mithat Sancar eş başkan tabii ki. Nevroz'a bir haberimizi izleyelim.
Depremde yaşamını yitirenlere adanan Nevroz için ateş yakıldı. Diyarbakır'daki kutlamalara HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar, Ahmet Türk, Başak Demirtaş gibi çok sayıda sima katılıyor.
Şimdi Zonguldak'a gideceğiz. Medyascope Ankara muhabirimiz Senem Büyüktanır Zonguldak'ta. Senem merhaba, hoş geldin.
Gökçe merhabalar, iyi yayınlar.
Sen de bize bir Zonguldak fotoğrafı çizer misin? Zonguldak nasıl bir yer? Önceki tercihleri ne olmuş? Bugün Türkiye siyasetinden nasıl etkileniyor gibi görünüyor?
Gökçe, Zonguldak 2015 seçimlerinde ve 2018 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 3, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 milletvekili çıkarmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise tercihlerini %55'in üzerinde bir oranla Erdoğan'dan yana kullanmışlardı. Bugün Zonguldak'ta seçmenin tercihini sormaya devam ettik. Bugün gençlerle ve kadınlarla konuşma fırsatı yakaladım Gökçe. Şöyle bir sorun var. Kameraya konuşan genç ve kadın bulmak oldukça zor. Gençler korkuyorlar, konuşmaktan korkuyorlar ve aslında bir şaka olarak nitelendirilen, yani kendileri tarafından şaka olarak söylenen bir lafı duyuyorum sıklıkla. Silivri soğuktur, konuşacağım ama silivri soğuktur diyerek kameraya gözükmekten kaçınıyorlar. Kadınlar da yine aynı şekilde kameraya görüntü vermekten kaçınıyorlar. Fakat bugün sohbet etme fırsatı buldum ve buradaki kadınların sorunları da aslında Türkiye'nin genelinde kadınların maruz bırakıldığı sorunlardan çok da farklı değil. Ayrıca burada bulunan kadın hastanesinin, kadınların hastalıklarıyla ilgili hastanenin ulaşımının, erişiminin zor olduğundan şikayetçi kadınlar, bir de ışıklandırmanın az olduğunu söylediler. Sokaklarda belli saatlerden sonra zaten Türkiye'deki kadınların yürümesi zorlaştı. Burada da ışıklandırmayla ilgili bir sorun var ve belediye bununla ilgili bir çalışma yapmıyor dedi kadınlar bize. Gençler yönetimden şikayetçi Gökçe. Şöyle bir ayrıntı var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sorduk gençlere. Burada Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışan adaylar Erdoğan ve Kılıçdaroğlu değil, Kılıçdaroğlu ve İnce, Muharrem İnce gibi gözüküyor Gökçe. Çünkü gençler Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ve Erdoğan'ı kesinlikle desteklemeyeceklerini söylüyorlar. Fakat diğer bir aday olarak da Muharrem İnce'nin adı sıklıkla geçiyor ve Muharrem İnce'yi bir sosyal medya platformu aracılığıyla çok iyi tanıdıklarını ve gençlerin ne istediğini iyi yansıttığını söylüyor burada gençler. Gençlerin bir önerisi daha var Gökçe. Yaşlı insanların geçmişte yaşadığı bazı travmalar sebebiyle seçimlerini, tercihlerini, ülke yönetimine ilişkin seçimlerini değiştirmediklerini ve bu konuda muhafazakar davrandıklarını söylüyorlar. Fakat bunun yönetime ilişkin bir memnuniyet ya da memnuniyetsizlikle ilgili olmadığını, sadece daha kötüsü olursa, ya o eskiden yaşadığımız koşullardan daha kötü koşulları yaşarsak kaygısıyla bunu yaptıklarını dile getiriyorlar. Ve belli bir, şöyle bir önerisi var gençlerin. Belli bir yaştan sonra oy kullanmak yasaklanmalı. Çünkü burada gençlerin hayatı söz konusu. Yönetim gençlerin hayatını daha çok etkileyecek. Bu sebeple yönetime ilişkin daha çok söz hakkı gençlerin olmalı diyor buradaki gençler.
Senem Büyüktanır, çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
Ben teşekkür ederim Gökçe, iyi yayınlar diliyorum.
Kolay gelsin. Bugün hafta boyu Senem ve Berfin sahada olacaklar ve onları yayında izlenimlerini almaya devam edeceğiz. Şimdi Murat Yetkin ve Ruşen Çakır seçimler öncesinde ittifaklardaki son durumu ve Cumhurbaşkanı adaylıklarını konuştular. Yayından kısa bir bölüm sizlerle paylaşacağız. Tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
Şimdi o kalabalıklar ya da işte aday adaylığına hücum hangi partide yaşanıyor biliyor musun Ankara'da? Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Altantan'a hani selamımı söylersin görüştüğünde. Baksın bakalım başka hangi partiler aday başvuru sürelerini uzatıyorlar. Aday için para yatırılıyor ya partilere. O ücretleri indiriyorlar. Falan bir ona da baksın. Faydalı olabilir yani şey açısından, gözlemleri açısından. Ama şu anda tablo farklı, gerçekten farklı. Şimdi hani şeye dönersek tekrar, hani konuya dönersek, hani Erdoğan bir günde iki red cevabı alırken, hem bakandan hem Şimşek'ten red cevabı alırken Kılıçdaroğlu bir hayırlı olsun aldı. Şimdi o hayırlı olsun, gazeteciler artık toplantı ayrılır işte HDP, Pervin Buldan ve Mithat Sancar yolcu ederken Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını hayırlı olsun diyorlar. Şimdi bu hayırlı olsun iki şekilde yorumlanabilir. Bir tanesi, yani anlaştılar ama hemen açıklamayacaklar, o anlaşmaya hayırlı olsun diyorlar. İkincisi, yok son derece görünür anlamı, işte aday oldu ya, adaylığınız hayırlı olsun diye. Yani bence bu ikincisi aslında daha güçlüdür. Yani daha hafif gibi görünüyor ama daha güçlüdür. Çünkü yani adaylığını bir şekilde olumlamış, olurlamış demiyorum da onu olumlamış bulunuyorlar.
Şunu belirtelim, yarın Emek ve Özgürlük İttifakı toplanıyor. Halkların Demokratik Partisi'nin lokomotifi olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutumunu açıklayacak. Yarın kritik gün, yani bunu belirtelim. Yine Medyascope'tan gelişmeleri takip edin lütfen. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılacak yarın. İYİ Parti'nin de grup toplantısı var, biraz size önden yarının gündemini de söylemiş oldum, paylaşmış olduk efendim. Şimdi Berfin Bayır'a gidelim. Berfin Niğde'de. Berfin'cim hoş geldin.
Hoş bulduk Gökçe.
Seni dinleyelim Berfin.
Tabii. AK Parti Nevşehir'den bir türlü çıkamadım. Evet, evet. Niğde İl Başkanı.
Sizle paylaştım. Bir hafta boyunca sahadasınız. Senem farklı bir rotada. Sen farklı bir rotadasın. Evet. Evet, Kırşehir, Nevşehir, Niğde böyle dolaşıyorsun. O yüzden karıştırmak çok normal. Ben de bazen, evet, sizi anons ederken endişeleniyorum. Berfin acaba Nevşehir'den Niğde'ye geçtim, hala Nevşehir'de mi konuşamadık falan diye. Ama şimdi kesin Niğde'desin, evet, sendeyiz.
Evet, şu an Niğde'deyiz. AK Parti Niğde İl Başkan Vekiliyle görüştük. Çünkü AK Parti Niğde İl Başkanı'nın aday olmak için istifa ettiğini öğrendik. İl Başkan Vekili bize 40 adayın aday adayı başvurusunda bulunduğunu, yarın saat 17'ye kadar da adaylık başvurularının devam ettiğini, hatta umarım ki Niğde'nin plakası 51'e ulaşırız diye söylediğini de ileteyim. Onun dışında Niğde'de genellikle AK Parti ve Erdoğan daha önde görünüyor. Gençler muhalefetin kazanmasını istese de her ne kadar. Burada genellikle orta yaşlı insanlar ve yaşlılar AK Parti ve Erdoğan'ı destekliyor. Diğer arkadaşların gittiği illerdeki gibi bir parti ya da Erdoğan ayrımı burada yok. genellikle Erdoğan'ı destekleyenler AK Parti'yi de destekliyor. Onun dışında ille ilgili sorunlardan bahsedeyim. Burada özellikle trafik sorununun çok olduğu söyleniyor. İlginçtir ki küçük bir şehir ama trafiğin çok yoğun olduğu, otopark sorununun çok yaşandığı söyleniydi. Kiraların arttığı, hatta kiraların depremden sonra özellikle çok arttığı, Nevşehir'de bu tam tersiydi. Kiralar depremden önce de zaten arttığı söylenilmişti. Burada depremden sonra arttığı ve 10 bin liralara kadar ulaştığı söyleniyor. Onun dışında burada sosyal hayatın olmaması gençlerin en büyük şikayet ettiği şey. Konutların uzun olması, kat sayılarının çok olması dan şikayet ediliyor. Çünkü son depremde yaşananlar sanırım herkesi korkutmuş. Onun dışında bir de AK Parti aday adayı olan İbrahim Bıçkın'la karşılaştık yurttaşlarla sohbet ederken. Kendisi de adaylık sürecindeki NİDE'deki sorunlara değindi. Bu sorunlardan bir tanesinin de yatırımın az olmasından kaynaklandığını söyledi. NİDE'nin gelişemediğini, özellikle yatırım çok fazla alamadığını belirtti. Yatırımcıların da özellikle İstanbul'daki deprem krizinden sonra, bu deprem telaşından sonra İstanbul'daki yatırımcıların NİDE'ye yatırım yapması gerektiğini söyledi. Onun dışında aktaracağım, şöyle bir hemen notlarıma göz atayım. Burada İstanbul'dan NİDE'ye taşınan bir yurttaşla konuştuk. Kendisi İstanbul'da çalıştığında maaşının 15 bin lira olduğunu ama NİDE'de ise sadece 4500 lira alabildiğini söyledi ki bu asgari ücretin de altında bir rakam. İstihdam sorununun çok büyük bir sorun olduğu dillendiriliyor. Sanayi ya da üretim açısından çok fazla alan açılmadığından bahsediliyor. Milletvekilleri konusuna gelirsek de milletvekilleriyle ilgili burada bazıları milletvekillerinin gerçekten mecliste NİDE'nin sorunlarını dile getirdiğini söylüyor. Bazıları ise çok fazla yurttaşlarla içli dışlı olmadığı, hatta daha çok liyakatsiz bir sistemin yürüdüğü, hatta bu konuda AK Parti'nin suç olduğu ama Erdoğan'a oy verdikleri için yeniden oy vereceğini söyleyen insanlar var. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
Berfin, çok teşekkür ediyoruz. NİDE'ye de veda edelim. İzlenimlerini YouTube kanalımızda ve web sitemizde bir an önce görmeyi diliyoruz. İzleyicilerimiz de aynı şekilde. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
Teşekkürler size de.
Böylelikle bülteni sonlandırıyoruz. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.